Ayrım 32, sayfa 283. Ama şimdi her şeyi bütün çıplaklığıyla hatırlıyorum. Çok üzgünüm baba. Nasıl? Diye inledi yaşlı adam. Ne oldu da birden gerçeği öğrendin? Acı bir şekilde gülümsedim. Son zamanlarda devamlı kabuslar görüyordum. Önceleri ara sıra ama daha sonraları hemen hemen her gece. Bilinçaltına gömdüğüm olaylar nihayet sata çıktı. Sonunda acı gerçek bütün vehametiyle beni perişan etti. Babamın gözleri yaşardı. Ben bunun acısını yıllardır çekiyorum oğlum. Ama ne yazık ki insan kaderi değiştiremiyor. Alın yazımız böyleymiş. Şimdi bana 33 sene önce olanları bütün çıplaklığıyla anlatmanı istiyorum. Hem de hiçbir noktayı atlamadan. O cinayeti neden işledin baba? Meseleyi o raddeye getirmeden çözümlemenin başka bir yolu yok muydu? Babam dikkatle bir süre beni süzdü. Konuşmakta zorlanıyordu. Dudakları mosmor kesilmişti. Onu biraz kararsız gördüm. Oğlu da olsam galiba bana açılmakta zorlanıyordu. Belki de o vasıfta bir insanın hayatına yaptığı en büyük hatanın utancıydı bu. O an babamın aklından geçenleri öğrenmek için çok şey feda edebilirdim. O adam annemin aşığı mıydı diye sordum. Baban uzun süre düşündü. Sonra geçmişin ağırlığı altında ezilircesine başını salladı. Evet, aşığıydı dedi. Ama ben annemle aranızda her zaman sevgi ve saygıya dayanan örnek bir ilişki olduğunu sanırdım. Peder başını olumsuzca iki yana salladı. Yanılmışsın. Daha doğrusu biz birbirimize karşı olan duygularımızı herkesten olduğu gibi senden de saklamaya çalışmıştık. Ve sanırım bunu da başarmıştık. Nasıl yani? Yaşlı adamın gözleri iyice dalmış, omuzları çökmüş, tekerlekli sandalyenin üzerinde sanki daha da ufalmıştı. Her zamanki temiz pak giyimine, kendine gösterdiği itinaya rağmen onun iyice çöktüğünü, olduğundan da yaşlı gözüktüğünü hissettim bir an. Her zaman taktığı fuları gevşemiş, boynunun sarkan gıdısı ve damarları belirginleşmişti. Bir zamanlar anneni deli gibi severdim. Bizimki bir aşk izdivacıydı. Ama fazla uzun ömürlü olmadı. Birbirimizden çabuk koptuk. Kaç defa boşanmayı da düşündüm. Ama sen doğmuştun. Ve seninle birlikte devamlı yaptığımız münakaşalar, annenin yarattığı ihtilaflar biraz durulur gibi olmuştu. Hatta senin doğumunla beraber evliliğimizi kurtardığımı düşünmeye bile başlamıştım. Annen sana çok düşkündü. Lakin bir süre sonra yanıldığımı maalesef çok hazin bir şekilde anladım. Peder yutkundu. Anılarında geçmiş yıllara dönüşün onu fena halde rahatsız ettiğini görüyordum. Ama konu açılmıştı bir kere. Artık geri dönemezdik. Olayların iyice aydınlanmasını istiyordum. Her ne olursa olsun mazinin vebalini babama yıkamayacağımı anlamıştım. Bir hata yapmıştı ama yıllar önceki bir hatanın yaşlı ve hastalıklı bir adamdan temizlenmesini beklemek yanlıştı. Her şey mazide kalmalıydı. Dayanamadım ve samimi bir şekilde mırıldandım. Sen iyi misin? Dalgın gözlerle başını salladı. İyiyim, iyiyim, merak etme. Geçmişle yüzleşmeye hazırım. Nasıl olsa önünde, eninde sonunda olacaktı bu. Madem ki geçirdiğin travma artık sonuçlarını yitiriyor ve geçmişi hatırlamaya başlıyorsun, o zaman bu konuda bilmen gerekeni de öğrenmelisin. Yalnız senden tek bir isteğim var. Söyle baba dedim. Gözleri nemlenmişti. Vereceğin karar her ne olursa olsun saygı duyacağım. Ama bu konunun bir daha açılmasını istemiyorum. Şayet bugünden sonra bir daha benimle yüz yüze gelmekten kaçınırsan buna da anlayış gösterebilirim. Ama bu konuda aramızdaki son konuşma olsun. Ne diyeceğimi bilemedim. Babam hayatının son kozunu oynuyordu. Kuşkuyla ona bakarken tam arkamdan Cemal Efendi'nin sesini duydum. Beyefendi, ilacınızı getireyim mi? Çok gerginsiniz. Gerek yok Cemal dedi baba. İyiyim ben. Cemal Efendi'nin arkamda durduğunu görmemiştim. Her ne kadar ailenin emektarı da olsa aileden biri sayılmazdı. Ani bir öfkeyle geri dönüp Cemal Efendi bizi bir süre yalnız bırakabilir misin diye terslendim. Yaşlı adam ilk defa bana umursamadan babama baktı. Fakat beni asıl şaşırtan şey babamın müdahalesi oldu. Hayır, o da burada kalsın. Ondan ayrım gayrım yok. O yaşanan her şeyi bilir zaten. Bu konuşmaya onun da şahit olmasını istiyorum. Sesimi çıkarmadım. Ama içimde garip bir burukluk hissettim. Anladığım kadarıyla ailenin asli unsuru olan benim bilmediğim bazı sırlara demek babamın hizmetkarı vakıftı. Hem de yıllardır. Bu da bir anlamda Cemal Efendi'nin babamın işlediği cinayete yataklık etmesiydi. Ben bir hukukçu değildim. Böyle olaylara pek aklım ermezdi. Ama bildiğim kadarıyla bir cinayeti ve onun failini bilen kişinin de polise ihbar etmemesi sorumluluğunu gerektirirdi. Fakat Cemal Efendi'nin bunu asla yapmayacağını biliyordum. Zira ben kendimi bildim bileli yaşlı hizmetkar babamın hizmetindeydi. Hatta işin aslına bakılırsa aileye girişi benden de eskiydi. Başka bir ifadeyle artık o Akyol ailesinin bir rüknüydü. Çaresiz bu gerçeği kabul etmek zorundaydım. İşlediğim cinayetten onun da haberi var mıydı diye sordum babama. Ama o sırada bakışlarım hala yaşlı hizmetkara çevrikti. Cemal Efendi utanmış gibi nazarlarını benden kaçırdı. Belki de çok saygı duyduğu babamla böyle konuşmamı tasvip etmiyordu. Ne de olsa sualimde ağır bir suçlama yatıyordu. Evet, o her şeyi bilir dedi peder. Bu arada minnet dolu gözleri nemlenmiş olarak emektarına çevrilmişti. Kısa bir an bakıştılar. Cemal Efendi'den hiç ses çıkmamıştı. Lütfen devam et baba diyebildim boğuk bir sesle. Babam ise gayet soğukkanlı bir eda ile bana dönüp mırıldandı. Asıl sen söyle bakalım dedi. Bu kabusları ne zaman görmeye başladın? Ona tam yaşadıklarımı birer birer ve tarih sırasına uyarak anlatmaya çalıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse müthiş zorlanıyordum. Kafam hala karmakarışıktı. Hatırlayamadığım anılarımın geriye dönüşü düşler vasıtasıyla olduğu için oldukça tutarsızlıklar vardı haliyle. Babam büyük bir şaşkınlıkla beni dinliyordu. Son noktayı koyunca soru sorma sırasının bana geldiğini anlamıştım artık. Şimdi söyle bakalım dedim. Düşlerimde bir türlü yüzünü göremediğim o adam kimdi? Babam derin bir nefes aldı. Bana açıklama yaparken her halinden zorlandığını sezinliyordum. Bir hayli düşündü. Sanki açıklayacağı şeyleri zihin süzgecinden geçirir gibi bir süre sessizliğini korudu. Sonunda tahmin edemiyor musun diye fısıldadı. Şinasi Sarıkaya mıydı? Babam kısık bir sesle evet diye mırıldandı. Onun bir işçin olduğunu söylemiştim bana. Yalan mıydı? Hayır, duvarcı ustamdı. Çok da becerikli ve işinin ehli biriydi. Yadırgayarak babamı sürzdüm. Ama öylesine dalmıştı ki bakışlarının farkına bile varmadı. Gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, geçmişe dönmüştü. Artık soru sormama bile gerek yoktu. Geçmişin bütün karanlık noktalarını birer birer aydınlatmaya hazırlanıyordu. Çok çalışkandı. Yıllar önce göçmen olarak gelmişti memlekete. Sarışın, uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Yavaş yavaş yanımda sivrilmiş, inşaatlarımda sağ kolum olmaya başlamıştı. Ona çok güveniyordum. Sık sık evime de gelmeye başlamıştı. Tabii bu geliş gidişleri tamamen işlerimizle ilgiliydi. Annenle de o sıralarda karşılaşmışlardı. Ayşe'nin yanımda çalışan bir ustabaşına ilgi duyabileceği aklımın köşesinden bile geçmemişti. Ama bir gün köşkün bahçesinde onları yan yana otururken görünce aklıma ilk kuşku tohumları düştü. Çok iyi hatırlıyorum. Bunu düşündüğüm için kendimden utanmıştım. Filhakika o zamana kadar fikir ayrılıkları, değer yargılarımızdaki farklar nedeniyle annene sık sık tartışırdık. Ama aramıza o güne kadar başka biri girmemişti. Önceleri aralarında bir ilişki olabileceğini hiç ihtimal vermemiştim. Yan yana oturmalarının üzerinde de fazla durmadım. Alt tarafı bir yaz günü bahçedeki hasır koltuklar üzerinde yapılmış bir sohbetti bu. Fakat daha sonraları Şinas sık sık bizim köşke uğramaya başlamıştı. Adeta gelmek için vesileler yaratıyordu. Dikkatimi çeken bir başka noktada annen işimle hiç ilgilenmediği halde Şinasi'nin her uğrayışında hemen yanımıza geliyor, işveli cilveli tavırlar takınıyordu. Ben ise bu ihtimali aklımdan sağmaya çalışıyor, toplumda saygınlığı olan karımın yanımda çalışan bir ustabaşına ilgi duyacağına inanmak istemiyordum. Bu arada da elimde olmadan Şinasi'ye karşı bir takım kötü davranışlarda bulunmaya başlamıştım. Gereksiz yere sertleşiyor, kalbini kıracak laflar ediyordum. Nihayet bir gün şantiye de yanıma geldi. Benden ayrılmak, artık kendi başına inşaat yapmak istediğini söyledi. Buna adeta sevinmiştim. Ondan kurtulmak, başımdan sağmak için bir fırsat çıkmıştı. Hayırlı olsun dedim. Fakat benden bir isteği vardı. Yapmayı tasarladığı inşaat için sermayeye ihtiyaç duyuyordu ve bunu temin için Kurtköy civarındaki evine bana satmak istediğini söyledi. Orada babasından kalmıştı o ev. O tarihlerde Kurtköy bomboş ve ıssız bir yerdi. Önce öyle bir yerdeki evi satın almaya yanaşmadım. Hiç işime yaramazdı. Fakat bir zamanlar çok işime yarayan Şinasi'den yavaş yavaş soğumaya başlamıştım. Ani bir kararla evi satın almaya karar verdim. Ne de olsa inşaat işleriyle meşguldüm ve ileride o yörenin değer de kazanacağını görmüştüm. Ve araziyi benim adıma satın aldın, değil mi? Babam bir an durakladı. Konuşmaya başladıktan sonra ilk defa bakışlarını yüzüme çevirdi. Fakat bunu nereden ve nasıl öğrendiğimi sormadı. Sadece evet dedi. Sonra diye mırıldandım. Şinasi'nin evi mülkiyetimize geçmişti. Ama Şinasi çok hevesli göründüğü inşaat işine başlamak için yanımızdan ayrılmadı. Neden? Gözleri iyice kısılan babam boğuk bir iniltiyle tıslar gibi homurdandı. Annen yüzünden. Annen bizden ayrılmasını istemiyordu. Şinasi'ye aşık olmuştu çünkü. Şinasi denen adamı tanımıyor ve de hatırlamıyordum. Ama babamın bu itirafı beni iliklerime kadar dondurmuştu. Hayalimde yaşattığım annemin öyle sıradan bir adama aşık olması mantığıma ters düşüyordu. O an birden Derya'nın sözleri aklıma geldi. Kadın denen yaratığın hiç belli olmadığını, bazen en olmayacak çılgınlıkları yapabileceğini söylemişti bana. Gayri ihtiyari gözlerimin önünde annemin hayali canlandı. Ve o zaman ilk çocukluk yıllarım hariç onu yeterince tanımadığımı anlar gibi oldum. İlkokul yıllarım zaten hafızamdan silinmişti. Beni yatılı olarak verdikleri Galatasaray Mektebi'ndeki devrede de evden uzak yaşıyordum. Kanserden öldüğünde de ortaokulun son sınıfındaydım. O dönem hafızamda berraktı ve annemle ilişkilerimin hiç de normal olmadığını şimdi daha iyi kavrar gibiydim. O hadise patlak verinceye kadar ki eski anaoğul içtenliğimiz sonradan yok olup gitmişti. Aklıma gelen soruyu babama tevcih ettim. Annem aşığının ölümünden sonra mı üzüntüden kansere yakalandı? Bunu bilemem. Ama o hadiseden sonra aramız hiç düzelmedi. Üzüntünün kansere sebep olup olmayacağı hakkında bir fikrim yok ama mümkündür. Zira annen kısa bir süre sonra o illetin pençesine düştü. Aşığını öldürdüğün için de seni hiç affetmedi, öyle mi? Babam başını salladı. Evet, aynen öyle. Anlatılanları bir türlü kabul etmek istemiyordum. Seni hiç anlamıyorum baba diye homurdandım. Neden boşanma cihetine gitmedin de elini kana buladın? Herhalde şu dünyada ihanet yüzünden boşanan çift ilk siz olmayacaktınız. Neden bunun daha medeni bir çaresi varken öfkene esir oldun? Yaşlı adam bir an durakladı. Bu suali sormakta haklısın. Daha sonraları o cinayeti işlediğim için zaman zaman ben de pişmanlığa kapılmışımdır. Belki o esnada sinirlerime hakim olabilsem bu elem verici sonuçlar doğmazdı ama oldu bir kere. Şimdi aklıma daha başka sualler üşüşüyordu. Peki bu cinayet nasıl gizledin? Şinasi'nin cesedini nasıl yok ettin? Babam tekrar Cemal Efendi ile bakıştı. Sadık dostum Cemal'den yardım istedim. Zaten o da annenle Şinasi arasındaki ilişkiden şüpheleniyormuş. Hadiseyi öğrenince hiç şaşırmadı. Cinayet gecesi arabamla cesedi yalnız köşke taşıdık kimse görmeden. Yazlık köşke taşıdık kimse görmeden. Köşke mi diye sordum hayretle. Ne geçiyordu aklınızdan? Cesedi oraya taşımakla ne elde edeceğinizi düşündünüz? Babam bir kere daha içini çekti. Köşkteki yangın elektrik kontağından çıkmadı. Orayı Cemal'le biz kundakladık. Ne? Evet, evimi kendim yaptım, yaktım. Şinasi'nin cesedini de köşkün gece bekçisi olan Bedri Karaman diye bildirdik polise ve itfaiyecilere. Dur bir dakika dedim. Köşkte Bedri diye bir gece bekçisi var mıydı gerçekte? Vardı tabii. Onu hatırlamıyor musun? Başımı olumsuzca iki yana salladım. Hayır, hatırlamıyorum. Benim yanımda çalışan kimsesiz bir ameleydi. Karslı. İyi bir insandı. Aynı gece eline yüklü bir para sıkıştırıp bir daha dönmemek üzere memleketine yolladım. Şinasi'nin cesedi de yangında kesinlikle teşhis edilemeyecek şekilde yanmıştı. Polis ifademize itibar ederek ölenin gece bekçisi Bedri Karaman olduğunu sandı. Kimse bu konuda yalan beyanda bulunacağımızı düşünmedi bile. Tüylerim diken diken olmuştu. Bu düpedüz planlanıp programlanmış, kasten adam öldürmeydi. Hem yalnız babam değil, Cemal Efendi de suçu iştirak etmişlerdi. Bunun cezası ortaya çıksaydı, o zamanki yasalara göre düpedüz idamdı. Ne diyeceğimi bilemiyordum artık. Gerçekleri öğrenmek beni perişan etmişti. Omuzlarım düştü, boğazım kurudu. O sırada Cemal Efendi'nin önüme uzattığı bir bardak suyu kana kana içtim. Fakat beynimdeki sualler tam açıklık kazanmamıştı. Yeniden babama döndüm. Ayrım sonu, sayfa 290.